kitaptan, bir plaktan.
Ben oraya koymuştum, almışlar. Arasına sıkışık saatlerin. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Kışken ilk yaz sularımda açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. Bir ışıktı, yanardı gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Sardı karşı kıyıları karanlık. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.
Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Türkçemizdeki en güzel şiirli sözlerin yaratıcılarından Behçet Necatigil'in dizeleriyle sizleri selamlayarak başladık programımıza. Şairin yüreğinden kopup gelen, ürpertisi içimizde devam eden sözlerin izinde yolculuklarımız devam ediyor. Evet, kaynağından ne kadar uzaklaşsa da dokunduğu her kıyıda daha o an atılmış taş misali helozonlarca titreşmeye devam eden bir ürpertidir şiir. Her seferinde ayrı bir anlam ve başka çağrışımlarla gelen, her okuyanda kendi gerçekliğine, yaşanmışlıklarına uygun titreşimler yapabilen, şairin kayıp aynasında kendimizi arayabileceğimiz.
Şiire her zaman sözcükten gidilir. Rastgele bir duygu ve düşüncenin anlatımında bile yerini yadırgayan bir sözcüğü karanlık, belirsiz diye çizer. Daha doğru düşeni ararız. Böyle olunca yazının en yüce doruğu olan şiirde sözcüğün özellikle kral çiçeği olması gerekir.
Necatigil, şiirsel sözün sırrını, benliğimizi bir anda saran etkisinin nereden geldiğini böyle açıklar. Yakın coğrafyamızda o kral çiçeklerinden sayısız taçlar derlemiş Lübnanlı büyük ozan Halil Cibran'a aittir ama. Şiiri belki de en güzel, en şiirsel sözcüklerle tanımlama onuru.
Şiir bir düşüncenin ifadesi değildir. Kanayan bir yaradan ya da gülümseyen bir ağızdan yükselen şarkıdır.
O şarkıyı ilk söyleyen kişidir şair. Şairlerin hemen hepsi her yerde, her devirde şiirin ne olup ne olmadığını kendi anlayışlarınca araştırmış, yanıtlar üretmiş. 1852-1937 yılları arasında yaşayan ve devrinin en büyük şairi sayılan Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiir tanımı da makber şairine yaraşır biçimde tebessümünü kaybetmiş iki acılı dudak arasından dökülmüş gibidir.
İnsan aciz ile bir feryat koparır yahut pek karanlık bir şey söyler yahut da hiçbir şey söyleyemez de kalemini ayağının altına alıp ezer. Bunlar şiirdir.
Namık Kemal'in de benzer düşünceler taşıdığı görülür. 1880 yılında yayınlanan Türk Edebiyatı'nın ilk tarihi romanı olma özelliğine sahip Cezme adlı yapıtında şöyle bir tanıma yer verir Hürriyet şairi.
Şair, ya kafeste siyah perdeler içinde mahpus olmuş bülbüllerin namesi kadar hazin, ya öfkeyle aşağı süzülen şahinlerin sesi kadar acı feryatlara başlar. İşte şiir o türlü feryatlardır.
Şiirin ne olduğu hakkında şiir anlayışlarını da açıklayan fikirler üretirken kendi mesleklerini ve onun ayrıcalığını şiirsel söyleyişlerle tarihe kaydetmeyi de ihmal etmemiş şairler.
Onlar ki beşer hayrına doğmuş yaşamışlar. Onlardan eserdir bu duyuşlar, bu dalışlar. Onlar ki yanan fecridiler dağda denizde. Her manzara onlardan akistir içimizde. Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi. Devrinde fakat hangisi mesud olabildi? Varsın seni ömrünce azabın kolu sarsın. Şair, sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın.
Unutulmaz Han Duvarları ve Çoban Çeşmesi ile ezberimize yazılmış Faruk Nafız Çamlıbel, dinlediğiniz dizelerle ölümsüzleştirir şair sınıfını. Onun deyişiyle hepimiz maddeler evreninde önümüze çıkan her bir parçayı yalnızca dıştan göründüğü kadarıyla tanır, gizemlerine uzanan yoluysa şairin anlatışında görebiliriz. 1981 yılında yitirdiğimiz değerli şair Özdemir Asaf da şiir başlığını uygun gördüğü dörtlüğünde çok farklı bir duyarlılıkla, yine de bir ayrıcalık vurgusuyla açıklar şairin misyonunu.
Sana bu güzellikler bizden kalsın, bugünlerden bir şeyler bizden kalsın. Senden almak isterler, bizi söyle, geleni bize gönder, bizden alsın.
Edebiyatımıza çok boyutlu katkılarıyla değeri her gün biraz daha fazla anlaşılan Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre ise şiir, dilin özü, kokusu, lezzeti, musiki kabiliyetidir. Ya da bunların hepsinden doğan özel bir şekil olmalıdır.
Hepsinin birden doğurduğu hususi ve canlı şekil ki, hatta aynı dilden bile başka bir suretle tekrar edildi mi kendisi olmaktan çıkar. Çünkü mısra dediğimiz şey, deniz köpüğü gibi, göğün maviliği gibi, kendi hazinelerinde seyredildikçe mevcut ve güzel olan şeylerdir. Deniz köpüğünü dalgaların ucundan toplamaya kalkınız. Avucunuzda birkaç damla tuzlu su kalır. Fakat dalgaların üstünde o, çalkantıların mucizesi, tacı ve süsü oldukça sizi Afrodit'i düşündürür, su perilerinin çıplak oyunlarını hatırlatır, kainatınızı bir yığın hayalle doldurur. Evet, ne göklerin maviliği ne denizin köpüğü yakalanmaz. Fakat oldukları yerde Kadir Allah'ı ve aşk mabudesini doğururlar.
Ahmet Hamdi Tanpınar, 1947 yılında bir bakıma tek milli sanat şiirdir başlığıyla yayımlanmış makalede şiiri, güzel sanatların diğer dallarından bu özellikleriyle ayırıyor. Düşüncesine göre şiir, örgüsünü oluşturan malzeme lisan olduğu için sadece yazıldığı lisanın malıdır. Ve güzellikleri yalnızca o lisanda okunmak şartıyla vardır. Başka dile çevrildiğinde kendisi olmaktan çıkacak, bütün güzelliğini yitirecektir. Çok büyük bir yetenek, hatta deha tarafından tercüme edilmesi ihtimalinde bile, ortaya çıkacak olanı tercüme eserden çok çevirmenin kendi eseri saymayı daha uygun bulur Tanpınar. Şiir dışındaki diğer edebiyat ürünlerinin ise, onlar da yine dile yaslanan sanatlar olmalarına rağmen başka dillere çevrilmesinde sorun görmez.
Bir Balzac veya Zola Türkçe'de, Çince'de, Çekçe'de tercümanın iyiliği nispetinde artan bir zevkle daima okunabilir. Yazışın hususi tarafları kaybolsa bile bu eserlerde asıl üslubu yapan muhteva ortadadır. Vak'a, psikolojik gelişmeler, dramatik vaziyetler, sosyal şartlarla insanın karşılaşması, kader fikri, şu ve bu kaybolmaz.
Orhan Veli ve Melih Cevdet'le birlikte Garip Akımı kurucuları arasında yer almış Oktay Rıfat ise, şiirin onu diğer söz sanatlarından ayıran güzelliğinin söylenişinden geldiği düşüncesindedir. Ama bu kadarla kalmaz, başka vasıflar da arar.
Şiirin arkasında birini arıyor gözlerimiz. Müşterek derdimizi dert bilen, bizi bu dertten kurtarmak için çırpınan birini. sanat eseri insanoğluna yaraşır bir haysiyet taşıdığı, üzerine aldığı işi başardığı zaman güzel olur. Şair ister istemez bir düşünür olmak zorunda. Hem de ileriyi gören bir düşünür. Yoksa geri düşüncelerle yoğrulmuş kafa fayda yerine zarar verir.
1973 yılında yitirdiğimiz Sabahattin Eyüboğlu, sanat ve edebiyat tarihi araştırmaları yanında halk edebiyatımızla da yakından ilgilenmiş değerli bir yazar ve fikir adamı. Bu alandaki çalışmaları sırasında Anadolu halk bilmecelerini araştırırken bir şiir cennetiyle karşı karşıya olduğunu fark eder Eyüboğlu. Halkın düşleminde şiir damarının en güzel görüleceği kaynaklardan biridir bilmeceler. Bu tezini ikna edici örneklerle okurlarına şöyle anlatır.
Şiirle bilmece arasında kökten bir fark yok. Her ikisi de aynı dili konuşmakta. Yani kainatı değiştirerek, biçemleyerek ifade etmektedir. Bilmece ile şiirin aynı dili konuştuklarını size birbirine ikiz ruhla benzeyen şu mısralarla göstereceğim. Birisi şiir iddiasıyla, öteki bilmece olarak yaratılmış bu mısraların ikisi de deniz ve yelkenlileri anlatıyor. Fransız şair Paul Valéry, denizi ve yelkenlileri üstünde güvercinler yürüyen bu sakin dam dizesiyle tasvir ederken, bilmecemiz mavi tarla üstünde beyaz güvercin yürür diye soruyor. Fransız şairle meçhul Karadenizli'nin ruhunu birleştiren bu iki mısra, gerçekliği benzeterek değiştiriyor. İkinci bir gerçeklik, bir şiir gerçekliği yaratıyor. Sakin dama benzeyen deniz ve güvercine benzeyen yelkenli artık tabiata değil, şiir cennetine aittir.
Sevgili dinleyenlerimiz, Behçet Necatigil'in Nilüfer şiiri üzerine Erkan Oğur'un bestelediği bu güzel ezgiyle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Şiirler, türküler kadar güzel olsun günleriniz. Mikrofon başında ben Nilgün Doruk.
Ben Cem Kürçak.
Programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu, en iyi dileklerimizle veda ediyoruz. Bir kitaptan, bir plaktan.